Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Uzunca bir süredir Yemen konusunu konuşuyoruz. Ben programdan önce hocamızla yani konu başlıklarını, mevzunun tafsilatını biraz konuşurken de söylemiştim. Ya ben her programdan önce son 2 haftadır, son 3 haftadır diyorum ama hocam notlarına baktı, 7 haftadır bu haftayla beraber 7 haftadır Yemen'i konuşuyoruz. Çünkü aslında belki Yemen 70 hafta konuşulacak kadar önemli bir konu. Çünkü geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Tarihiyle, kültürüyle, inancıyla bizimle çok fazla ortak paydaları bulunan bir ülke, bir coğrafya Yemen. Zaten ilk programımızdan itibaren arşivde de bulabilirsiniz. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Binlerce yıllık bir mazi aslında değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu Yemen'le ilgili konuşacağımız son program olacak ama başka vesilelerle Yemen'i tekrar gündeme getirmeye çalışacağız. İnşallah bugünkü yaşananların benzerleri yaşanmadan daha güzel gündemlerle Yemen'i konuşmaya çalışacağız ve bunu istiyoruz kıymetli hocamızla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah uzun süredir konuştuğumuz Yemen dosyasını bugün bize ayrılan süre içerisinde hitama erdirmek istiyoruz. İnşallah yetiştirebilirsek diyelim.
İnşallah hocam. Çok başlık var ama artık bazı konuları biraz herhalde kısa kısa konuşarak geçeceğiz. Şimdi geçtiğimiz programda Sultan Abdülhamit Han dönemi ve işte 1909'lu yıllar, İttihat Terakki'nin belki iktidara geldiği dönemi biraz konuşmuştuk. Bu programımızda da milli mücadeleden başlayıp hocam bugüne kadar gelmek istiyoruz. Milli mücadeleden Arap Baharı'na kadarki süreci ve bugün işte şu an hali hazırda yaşanan Husilerle yönetim arasındaki savaşı ve dış müdahaleleri biraz da konuşacağız. Milli mücadeleden başlayalım isterseniz. Milli mücadele döneminde Yemen'de neler oluyordu hocam?
Tabii. Şimdi geçen hafta aslında 1911'deki Dağan Anlaşması, yani İmam Yahya ile yapılan anlaşma ve Birinci Dünya Savaşı'nı biraz konuşarak bitirmiştik. Şimdi oradan devam edecek olursak Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması Mondros Mütarekesi'ydi. 30 Ekim 1918'de bu yapılmıştı. Ve Osmanlı'nın birçok cephede askeri bulunuyordu. Bunların teslim ya da silah bırakması gerekiyordu. Ve bunlardan bir tanesi de Yemen için söz konusuydu. Hatta aynı coğrafyada Hicaz'da Medine Müdafiği, Çöl Aslanı Fahrettin Paşa'yı hepimiz tanırız. 3,5 ay kadar şehri teslim etmiyor. Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu şehri İngilizlere nasıl teslim ederim diye. Aslında benzer bir şey de bu kadar büyük çapta olmasa da Yemen'de oluyor. Çünkü Yemen'e bu mütareke haberi ya da teslim olmak için talep geldiğinde oradaki Osmanlı subaylarında ya da idarecilerinde bir tereddüt yaşanıyor. Çünkü bu haber İngilizlerden geliyor. Yani bu bir İngiliz oyunu mudur, gerçekliği var mıdır tarzında ciddi bir tereddüt yaşanıyor. Tabii telgraflar hattının kesilmiş olması, iletişimin sağlıklı olmaması gibi sebepler var bunun arkasında. Burada da Osmanlı subay ve askerlerinin yaklaşık 1,5 ay kadar teslim olmadıklarını görüyoruz. Ama netice itibariyle Osmanlı'nın mütarekeyi imzaladığı anlaşılınca Osmanlı askerleri de mütareke gereği, şartname gereği en yakın müttefik ordularına teslim olması ya da oraya nakledilmeleri gerekiyordu. Burada Osmanlı silahlarının cephanesinin önemli bir kısmını İmam Yahya'ya teslim ediyor. Bu önemli. İmam Yahya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile nasıl bir ittifak içerisinde olduğunu, nasıl bir sadık müttefik olduğunu konuşmuştuk geçen programımızda. Önemli bir kısmı İmam Yahya'ya teslim edilecek. Hatta bazı cephane kabilelere satılacak. Çünkü buradan elde edilen para bile askerlerin, subayların ödenemeyen maaşları için ödenecek. Yani burada ciddi bir imkansızlıklar söz konusuydu. Bunu önceki programlarımızda da zaten konuşmuştum. silah bırakılmasından sonra askerlerimizin önemli bir kısmı Kahire'deki, Mısır'daki İngiliz merkezine götürülüyor. Ve buradan sonra da bir aslında esaret dönemi başlayacak. Ama Yemen'e baktığımızda ise milli mücadele döneminde bile, yani biz Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı verirken Yemen'deki İmam Yahya ve taraftarlarının Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kazandığı zaferlerle sevindiklerini görüyoruz. Hı hı. Ankara'ya tebrik mektupları gönderdiklerini görüyoruz. Ve bu mektuplarda bile TBMM'ye bağlılık ifadelerini görüyoruz. Bunlar gerçekten oldukça kıymetli. Bir diğer taraftan burası Osmanlı silah bıraktıktan sonra bile bir kısım memurların, askerlerin kaldığı bir yer. Yani bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesi Yemen valisi, son Osmanlı'nın son Yemen valisi Mahmud Nedim'in de bir süre Yemen'de kalmasıdır. Hı hı. Bir süre zarfında da Mahmud Nedim mesela Ankara'ya defaatle mektuplar yazıyor. Hatta yazdığı son mektubun altına attığı imza ilginçtir. TBMM Yemen valisi yazıyor. Yani artık Osmanlı Devleti ortadan kalkmış, TBMM gibi bir meclis var. TBMM Yemen valisi diye imza atıyor. Fakat bu sürede Ankara'nın Yemen'den gelen bu mektuplara çok fazla cevap veremediğini görüyoruz. Çünkü Anadolu'da 7 Böğül'e karşı verilen bir savaş söz konusuydu. Hmm. Ankara'nın başka dertleri vardı. O yüzden bu mektuplara da hakkıyla cevap verilemediğini görüyoruz. Ama süreç itibariyle milli mücadelede fiilen Osmanlı topraklarından ayrılmış olsa bile, Osmanlı askerleri ayrılmış olsa bile gönül bağını bir şekilde Ankara hükümetiyle devam ettiren, bağlılığını bildiren bir Yemen idaresini görüyoruz. Bu da oldukça önemli.
Hocam belki de yakın bir coğrafya olsaydı Yemen'de bulunan askerler, Osmanlı askerleri veya Yemen'deki halk belki milli mücadele serüvenine destek verecekti.
Kuvvetle muhtemel. Yani İmam Yahya'nın o son yıllardaki sadakati gerçekten öyle yanar döner bir kat değil. Onu anlıyoruz. Muhtemelen büyük güçlerle karşı karşıya gelecek ve orada yalnızlığını hissedeceğini anlıyor. Ankara'nın o arkasında durmasını aslında Cumhuriyet döneminde göreceğiz. Yani 1920'li yılların ilk yıllarında Lozan Anlaşması sırasında bile bu tür yazışmalar devam edecek. Hı hı. İsterseniz orayla ilgili de birkaç cümle söyleyebilirim.
Lütfen, lütfen buyursunlar.
Şimdi yani Lozan Anlaşması biliyorsunuz Türkiye için aslında sürecin nihayete erdiği önemli bir anlaşma. 1923 Temmuz'unda imzalanıyor. Daha Lozan görüşmeleri devam ederken bile İmam Yahya Yemen'in kaderinin belirlenmesinde Türkiye'den yardım istiyor. Yani hiçbir şekilde Yemen Türkiye ile bağlantısını, bağını koparmak istemiyor. Ama sonuçta Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları netleşiyor ve bu sınırlar içerisinde de Yemen yok. Arap topraklarının önemli bir kısmı batılı güçler tarafından işgal edilmiş oluyor. Bu bakımdan da İmam Yahya Kuzey Yemen'de bağımsız bir devlet kuruyor. Aslında tarihteki belki de en uzun süre hükmedecek olan Zeydi bir devlet kuruyor. Yani 1919'dan 1962'ye kadarki dönem Yemen'in, özellikle Kuzey Yemen'in Zeydi karakteri net bir şekilde görmek mümkün. Ama 1962'den sonra Zeydi karakteri oldukça zayıflayacak. Sünni unsurlar biraz daha güçlü hale gelecek. Evet. Ama ancak bu şeyden sonra, Lozan Anlaşması'ndan sonra Yemen'e yazılan bir mektup var, verilen bir cevap var ki bu işte biraz daha Yemen'e kendi ayakları üzerinde durması gerektiği nazik bir uslupla belirtiliyor. Yani Yemenlilerin artık kendi idarelerini kurmalarının uygun olduğu, gerekli olduğu, maddi talepleri var tabii ki. Ama Anadolu'da verilen mücadele, Ankara hükümetinin sıkıntıları nedeniyle de bu maddi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, ancak teşkilatlanma için yeni bir devlet kuruyorsunuz, bu teşkilatlanma için gerekli uzman ve memur ihtiyacı var ise maaşlarını Yemen karşılaması şartıyla bu konuda da Türkiye'nin yardımcı olabileceği şeklinde bir cevap veriliyor. Aslında Türkiye'nin imkanları dahilinde verilen oldukça olumlu bir cevap olarak da görmek mümkün ki Türkiye bu desteğini veriyor. Zaman zaman İbrahim Bey farklı Arap coğrafyaları ile ilgili ya da eski Osmanlı coğrafyası ile ilgili birçok program yaptık bugüne kadar ve yani bu topraklar Türkiye'den, Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra bile burada Osmanlı mirası devam ediyor. Ve hatta Osmanlı mirası yeni kurulan devletlerin kuruluş sürecinde çok önemli. O yüzden birazdan belki bazı detaylar da vereceğiz. Burada kalan Osmanlı memurları, askerleri de Yemen devletinin kuruluşunda o birikimi oldukça kullandılar. Yani Türkiye'de sıklıkla söylenir ya siyasetçiler, Türkiye'nin bir devlet geleneği vardır. Yani bir çadır devleti değildir ifadesini sıklıkla kullanıyoruz.
2000 yıllık
bir devlet geleneği. O mirası, o tecrübeyi aslında Türkiye'den ayrılan, Osmanlı'dan ayrılan devletlerde de bir şekilde devam ettirdiklerini görüyoruz.
Hocam burada bir istisna yok değil mi? Yani Balkan devletleri için de böyle, Arap devletleri için de böyle. Sonuç olarak 200 yıl, 300 yıl Osmanlı'ya bağlı olarak yaşayan devletler var ve o geleneğin aktarımı zaten bu süreç içerisinde kendiliğinden de olsa gerçekleşmiş.
Tabii. Yani bu miras aslında kimi zaman böyle daha çok maddi unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir hastane binası, karakol, işte bir okuldur, telgraftır, belediye binasıdır vesaire. Ama diğer taraftan bir de insan unsuru var. İnsan kıymeti, insan kaynağı var. Yani bakıyorsunuz Osmanlı'nın yetiştirdiği idari personel, askeri personel bu ülkelerde de hizmet yapıyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size. Osmanlı Mondros Mütarekisi'nden sonra, bu bölgeden ayrıldıktan sonra, Yemen'den ayrıldıktan sonra yaklaşık 200 sivil memur ve 400 civarında Osmanlı askeri Yemen'de kalıyor. Şimdi bu personeli, bu Osmanlı insan kıymetini aslında İmam Yahya Yemen bürokrasisine entegre ediyor. Yani bunları değerlendiriyor. Devlet kadın kurduğu devletin kademelerinde bir şekilde kullanıyor. Onlardan istifade ediyor. Bunlar arasında belki kısa süreli de olsa son Osmanlı valisi Mahmud Nedim Bey'in 1924'e kadar orada kalması önemli. Ama adı çok duyulmamakla beraber belki ondan daha önemli bir de Ragıp Paşa var. Ragıp Paşa son dönemde Osmanlı Hudeybe şehrinin, Kızıldeniz'deki en önemli liman şehridir, buranın mutasarrıfıydı. Ama Yemen'deki devletin ilk Dışişleri Bakanı oluyor. Özellikle kendisinin Fransızca bilgisiyle, yabancı dil bilgisiyle Yemen'in tüm dünya ile yazışmalarını yürütüyor. Bununla da kalmıyor. Yani o hükümette, devlette bir bakan, belki en ileri gelen bakanlardan bir tanesi oluyor ama Ragıp Paşa'nın kızları İmam Yahya'nın oğullarıyla evlenerek bir akrabalık bağı da kuruluyor. Dolayısıyla çoğu zaman söylüyoruz hani Libya ile Cezayir ile bizim sadece tarihi kültürel bağlarımız yok, akrabalık bağlarımız da var diye. İşte İmam Yahya'nın devlet başkanının oğullarıyla oradaki Türk Osmanlı Ragıp Paşa'nın kızları evleniyor. Dolayısıyla bu bağlar, bu ilişkiler oldukça önemli ve 1919'dan sonra kurulan bu Yemen devletinin, kuzeydeki bu Yemen devletinin o bürokratik tecrübeyi kazanması, devletleşme sürecinde Osmanlı'nın katkısı olarak en azından yad edilmesi gereken, hatırlanması gereken noktalardır diye düşünüyorum.
Evet, hocam Cumhuriyet dönemi ve Lozan sonrası süreci de konuşacağız ama öncesinde kısaca bir şey sormak isterim. Yemen Osmanlılar için ne ifade ediyordu hocam? Yani geçtiğimiz programlarda ufak ufak değindik ama biraz burada net cümleler alabilirsem sevinirim.
Ya bu evet çok şey söyledik de, yani belki bugün söyleyeceklerimiz biraz daha özet mahiyetinde. Hı-hı. Yemen bir defa bizim Osmanlı'nın, Türkiye'nin en büyük mezarlığıdır.
Evet.
Yani buradaki kaybettiğimiz askerlerimizin, insanımızın sayısını bilemiyoruz bile. Yani önceki programlarda söylemiştik, sadece 1904 ve 1905'te işte 30 binden fazla, 50 bine yakın asker şehit olduğu yazılı. Ben bu programı hazırlanırken başka kaynaklara da baktım. Oradaki işte yüzbaşı olarak görev yapmış ve özellikle Yemen'e sevk edilen askerlerin cetvellerini tutan bir yüzbaşının hatıratında diyor ki 1871'den 1894'e kadar 22 yıllık bir dönemde Hicaz ve Yemen çöllerinde 130 bin Anadolu yavrusu gömülmüştü diyor. Bakın daha 1894'e kadar, yani 1894'ten 1911'e kadarki süreç de var.
Tabii savaş süreci.
Başka örneklerden de vereceğim. Mesela özellikle Anadolu'daki birçok şehirden redif taburları, yedek askerler gönderiliyor. Trabzon'dan giden redif taburu 809 kişi, bunlardan 50 kişi sadece dönüyor. 809 kişiden 50 kişi sadece dönüyor. Bir başka son istatistik vereyim. Port Said, yani Mısır'ın girişi diye bakacağımız Port Said İstatistik Dairesi'nin raporları var. Bunlar da Süveyş kanalının açıldığı 1869'dan 1905'e kadar Yemen'e 1 milyon Anadolu evladının gittiğini söylüyor. Bu rakamlar abartılı olabilir. Ama ben bunları okudukça açıkçası Yemen'in bir ikinci Çanakkale olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Yemen'de verilen insan zayiatı belki Çanakkale'den daha fazlaydı.
Evet.
Bu yönüyle biraz Yemen'i hatırlamamız gerekiyor. İkincisi belki şu sorulabilir. Madem öyleydi, niye Çanakkale'yi daha fazla hatırlıyoruz, Yemen'i bilmiyoruz? Belki bunun en önemli bir farkı, Çanakkale'de biz 7 düvele karşı savaştık. Hı hı. Yemen'de ise daha çok oranın tebası ve onların Zeydilerin isyanı söz konusuydu.
Hocam,
zaman zaman tabii dış mihrakların kışkırtmaları vesaire de işte silah sokmaları gibi konulardan da bahsettik ama bu biraz daha imparatorluğun iç meselesi gibi görülüyordu. Bu bakımdan ne diyelim, hep zihnimizde orayı hüzünle almışızdır.
Evet.
Bu vesileyle aradan önce vaktimiz var mı bilmiyorum ama
lütfen buyursun.
Belki Yemen'in Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet insanının zihnindeki yeri de konuşmakta fayda var.
Hı hı.
Yani genelde hatırlarsanız Cumhuriyet döneminde Araplara karşı bakış çok olumlu değildi.
Hı.
Yani genel kanaat neydi? İşte Araplar için bu zamana kadar yeterince kan döktük, üzerimizde onların işte sırtımızda yüklerini taşıdık.
Bir de sırtımızdan vurdular bizi.
Onlar ise bizi sırtımızdan bıçakladı gibi bir anlatı maalesef yaygın bir şekilde kullanıldı. Ama bu anlatının içerisinde bile Yemen bir şekilde istisna tutuluyordu açıkça. Özellikle belki iki durumdan bahsetmek gerekebilir. Bunlardan bir tanesi, Fas'ta yaşanan bir milli direniş hareketi var. Bu da Osmanlı Cumhuriyet basınında oldukça özgüyle bahsedilecektir. Bir diğeri de Yemen'dir.
Hı hı.
Yani Yemen hep bu Araplara karşı olumsuz bakış açısından hep istisna tutulmuştur. Daha olumlu bir şekilde yaklaşılmıştır. Hatta İmam Yahya bir ara Güney Yemen'e, ki Güney Yemen İngilizlerin hakimiyetinde, Güney Yemen'e saldırılarda bulunduğunda bu böyle zafer çığlıklarıyla Anadolu gazetelerinde yer bulmuştu.
Hı hı.
Dolayısıyla Yemen bizim zihnimizde hep böyle ayrı bir yeri ola gelmiş. Bu bakımdan da herhalde 7 hafta boyunca hatırlanmayı hak ediyor diye düşünüyorum.
Daha fazla hatırlanmayı da hak ediyor. Şöyle hocam, Yemen'in Çanakkale'ye kadar niye konuşulmadığı konusuyla ilgili izninizle ben de bir kanaat bildirmek isterim. Yani bizde gözden Irak olan gönülden de Irak olur derler ya. Şimdi Çanakkale,
evet,
gözümüzün önünde yaşanan bir hadise. Yani bizim çok yakın bulunduğumuz bir bölgede yaşanan bir hadise. Bir de ifade buyurduğunuz gibi 7 düvele karşı. Yani Çanakkale'ye geçilseydi eğer düşman kuvvetleri İstanbul'a gelecekti. Payitaht gidecekti ve belki Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü o dönemde gerçekleşmiş olacaktı. Fakat bütün bunların yaşanmış olması, Yemen'de zuhur eden hadiselerin, hatta Sarıkamış'ta zuhur eden hadiselerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Orada da sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok vatan evladı canını kanını seve seve bu topraklar için feda etmişti. Dolayısıyla Yemen'i, Sarıkamış'ı, işte Osmanlı sınırları içerisinde bulunan bütün toprakları anmak, zikretmek, onlarla alakalı programlar yapmak hakikaten çok önemli. Özellikle bugünün gençleri için çok önemli. Onlara bu bilgileri aktarma bakımından.
Kesinlikle, evet. Doğru.
Peki hocam, son 1-2 dakikamız kaldı araya.
Öyle mi?
Evet.
Tamam. O zaman şöyle diyelim. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde bir defa Yemen'in ayrı bir yeri olmaya devam ediyor. Bu bağların devam ettiğini ifade etmiştik. Ve bu süreçte Yemen'de devlet bir şekilde yavaş yavaş kurulmaya devam ediyor. Tabii bu süreç kuzeydeki Yemen için geçerli. Çünkü güneyde hala İngilizler var. Ve 1930'larda Güney Yemen ve Kuzey Yemen diye ikisinin arasında sınırlar çizilebilecektir. Dolayısıyla uzun bir süre aslında Yemen iki ayrı coğrafya fiili olarak bölünmüş durumdaydı. Güney Yemen'de İngilizler 1967 tarihine kadar kalacaklar. Yani bu İngilizlerin hani decolonization, kolonilerin çözülmesi anlamında bir tabir vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1950'lerin sonundan ve 1960'lı yıllarda İngiltere birçok kolonisini terk etmek durumunda kalacak. İşte Yemen'den de 1967 yılında çıkacak. Bu süreç zarfında da Kuzey Yemen ile Güney Yemen arasında önce sınır çizilecek. İmam Yahya Güney Yemen'i ele geçirmek istese de bunu gerçekleştiremeyecek maalesef. Ve bu Güney Yemen, Kuzey Yemen arasındaki gerilim zamanla iç savaşa dönecek. Dış güçlerin de müdahalesiyle onu da inşallah aradan sonra konuşalım.
İnşallah hocam. Osmanlı'dan ayrılan Arap coğrafyasındaki devletlerin maalesef kaderi bu olsa gerek. Yani Irak'ta, Suriye'de benzer hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Keza Suudi Arabistan'da yaşanan bazı hadiseler var. Dolayısıyla maalesef işte İngilizlerin özellikle Arap bürosu üzerinden yaptığı çalışmalar Arap coğrafyasını hem Osmanlı'dan koparmakla kalmıyor, uzun yıllarda kaosun ve belirsizliklerin eşiğine sürüklüyor. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra ifade buyurduğunuz gibi 60'lardan sonraki iç savaş ve Arap Baharı sürecine gelen dönemi konuşalım. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Milli mücadeleden Arap Baharı sürecine kadar ki Yemen'i konuşuyoruz. Aradan önce özellikle milli mücadele dönemini ve Cumhuriyet dönemindeki Yemen'in bu topraklarda yaşayan insanlar ve siyasiler için ne ifade ettiğini konuştuk ve o süreçte milli mücadele döneminde özellikle Yemen'de neler olduğunu biraz değerlendirmeye çalışmıştık. Hocam şimdi aradan önce Kuzey Yemen ile Güney Yemen arasındaki gerilimlerin iç savaşa dönüştüğünü söylediniz. 1960'ların başında galiba iç savaş yaşanıyor. Neler oluyor hocam o dönemde?
Evet. Şimdi tabii önce İngiltere'nin Güney Yemen'deki hakimiyetini kısaca bir altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz Aden şehrine İngilizler 1839'da girmişti. Oldukça erken bir tarihte giriyorlar. Ve bu tarihten sonra aslında Güney Yemen önce Hindistan'dan yönetilmeye başlanıyor. Yani Hindistan'ın genel valisi İngiltere'nin o bölgedeki kolonilerini de aynı zamanda yönetiyor. Bunlar üzerinde söz hakkıydı. Söz hakkına sahipti. Daha sonra Güney Yemen Londra'dan yönetilecek bir süre. 1937'den sonra da buraya aynı Hindistan gibi bir İngiliz valisi atandığını göreceğiz. İngiltere'nin tabii ki böyle direkt bir şekilde burayı koloni gibi yönetmesi zamanla rahatsızlığa neden olacak. Burada artan bir sınırları söz konusu olacak. Her ne kadar İngiltere Güney Yemen'de de reform yapmaya, ıslahat yapmaya falan kalksa da bu İngiliz karşıtlığı dinmeyecek. Dış güçlerin de, özellikle Mısır'ın da bu İngiliz karşıtlığını kışkırtması, desteklenmesiyle beraber İngiltere 1967 yılında Yemen'i terk etmek durumunda kalacak ve Yemen 30 Kasım 1967'den sonra Güney Yemen Halk Cumhuriyeti olarak bağımsızlığa kavuşacak. Güney Yemen'in aslında farklı bir pozisyonu var. Kuzey ile arasındaki bu diyaloğu, ilişkiyi anlamak açısından önemli bir husus. O da Sovyetler Birliği ve Çin Güney Yemen'de öne çıkacak. Hatta Rusya Güney Yemen'de bir askeri üs kuracak. Hatta bazı kaynaklar Güney Yemen'in ilk Müslüman Marksist devlet olduğunu bile söyleyecekler bu noktada. Onu belki biraz daha soğuk savaş çerçevesinde zikredebiliriz, hatırlayabiliriz ama Kuzey Yemen'de oldu. Yani İmam Yahya devletini kurdu dedik. Ve bunun bir Zeydi devlet olduğunu söyledik. Yani 1919'dan 62'de Cumhuriyet'in ilan edilmesine kadar Kuzey Yemen'de bir Zeydi devlet var. Ama önceki programlarımızda hatırlarsanız aslında Yemen'in çoğunluğunun Sünnilerden, Şafilerden oluştuğunu söylemiştik. Hı hı. Yani yaklaşık 1/3 kadar Zeydi. Dolayısıyla yeni devletin Zeydi karakterine göre teşkilatlanması, kadrolaşması Sünnileri de rahatsız edecek. Ve bundan dolayı da 1948'deki bir ayaklanmada İmam Yahya öldürülecek. Hı-hı. Yani Osmanlı'ya son yıllarında sadık olan İmam Yahya 1948 yılında ölecek ve yerine Seyfülislam Ahmet oğlu geçecek. Burada da ilginç bir nokta var. O da İmam Yahya'nın kendisi henüz hayattayken veliahtını belirlediğini görüyoruz. Hı-hı. Yani aslında bir hanedan ya da krallık oluşumu olduğunu görüyorsunuz. Aynı işte Emevilerde Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'i bir sonraki halife ilan etmesi gibi. Buradaki kritik bir nokta aslında Yemen'in dışındaki bir hadiseyle başlıyor. O da 1958'deki Mısır'da Hür Subaylar Devrimi'nin olmasıyla başlıyor. Yani Cemal Abdülnasır Mısır'da bir devrim yapacak ve iktidara gelecekti. Bu devrimle beraber akabinde Yemen'de iktidara karşı bir muhalif hareketin de başladığını görüyoruz. Aslında Cemal Abdülnasır 1950'li yılların ortalarında Pan-Arabizm yani Arap milliyetçiliğinin ne diyelim bayrağını dalgalandıracak.
Bayraktarlığını yapmış bir kişi.
Çok karizmatik bir lider olacak gerçekten. Onun o rüzgarı Yemen'de de ciddi bir karşılık bulacak.
Çok özür dilerim hocam. Şimdi geçtiğimiz programlarda Osmanlı valilerinin yani Mısır'da ve Yemen'de görev yapan valilerin aslında birbirlerini etkilediğini hatta Yemen'den sonra Mısır'a vali olarak gönderildiğini bazı isimlerini söylemiştiniz. Yani aslında oradaki tesir burada da görülüyor. Cemal Abdülnasır Mısır'da bir darbe yapıyor ve o darbe Yemen'i de direkt olarak etkiliyor.
Şöyle aslında hep şunu söyledik. Mısır'a hakim olan güç Hicaz'da bir etkiye sahiptir. Yemen'de de. Yemen'de Hicaz'ın anahtarı pozisyonda olduğu için Yemen'de de bir güç sahibidir. Evet. Dolayısıyla Mısır'da olan darbe ve akabindeki o Arap milliyetçiliği rüzgarı Yemen'i de etkileyecek. Nasır'ın fikirlerinden etkilenen öğrenciler mesela 1961'de ayaklanacak. Ve bu ayaklanmalarda işte devlet başkanı ya da kral diyeceğiniz İmam Ahmet yaralanacak. Bir yıl sonra da ölecek. Ve bunun akabinde işte Mısır'da pardon Yemen'de bir cumhuriyet kurulacak 1962 yılında. Bu noktada işte bu tarihten 1962'den sonra Yemen'in kendi içerisinde de bir iç savaş yaşadığını görüyoruz. Aslında bütün dünyada devam eden bir soğuk savaş var ama bir de bu soğuk savaşın Arap dünyasında yaşanan versiyonları var. Arap Soğuk Savaşı, Arap Cold War diye de adlandırılan kralcılarla cumhuriyetçiler arasında yaşanan bir iç savaş aslında. Ve işte Cemal Abdülnasır, Mısır'ın o karizmatik lideri Cumhuriyetçileri destekleyecek. Arabistan kralcılar tarafında yer alacak. Ama sadece bu iki dış güçle de kalmayacak. Mesela Cumhuriyetçileri tanıyan ülkelere baktığınızda Mısır başı çekiyor. Irak, Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir gibi ülkeler var. Hatta ilk saydıklarım Mısır, Irak, Suriye, Lübnan Arap milliyetçiliğinin kuvvetli olduğu yerler. Dolayısıyla 60'lı yılların ortalarına gelindiğinde Mısır Yemen'e 60 bin asker göndermiş olacak. Bu az boz bir rakam değil gerçekten.
Bir ordu resmen.
Öte taraftan kralcıları destekleyenler var. Bunların kim olduğunu tahmin etmek mümkün. Kraliyet rejimiyle yönetilen işte Arabistan, Fas, Ürdün gibi ülkeler de bunlar. Ama tekrar etmekte fayda var. Güney Yemen özellikle 1970'li yıllardan itibaren dönemin Sovyetler Birliği ile ciddi ilişkiler geliştirecek. Doğu Almanya ile anlaşmalar yapacak. Bu açıdan Yemen biraz daha bu demir perde ülkelerine daha yakın bir tavır geliştirecek. Böyle bir soğuk savaş sürecinden geçerken 1978 yılında Ali Abdullah Salih, işte yakın zamana kadar Yemen siyasetini şekillendiren en önemli isim iktidara gelmiş olacak diyelim.
Ali Abdullah Salih'in iktidara gelişi de bir darbe gibi veya dış güçlerin müdahalesiyle gerçekleşen bir şey mi hocam, yoksa kendiliğinden oluşan bir süreç mi?
Açıkçası bunun bir darbe ile olduğu konusunda çok net bir bilgim yok. Hı-hı. Ama Ali Abdullah Salih, belki şöyle söyleyelim, hani Arap Baharı sürecinde birçok lider devrildi. Hı-hı. Değil mi? Hatta halkların baharı ama liderlerin kışı, son baharı gibi, evet, böyle güzel bir Arapça ifade de vardı. Dolayısıyla liderlerin önemli bir kısmı son bahar yaprağı gibi döküldü. Bunlardan bir tanesi de Ali Abdullah Salih'ti. Ama Ali Abdullah Salih çok uzun süre, yani 1978'den 2012 yılına kadar Yemen siyasetinin başındaydı, iktidardaydı. Bu açıdan hem yani kendisi asıl Kuzey Yemen'de olmakla beraber Güney Yemen'in de tartışmasız bir lideri olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani yapılan birçok seçimde yüksek oylarla tekrar seçiliyor. İşte 1983'te seçilecek. Efendime söyleyeyim, Güney Yemen ile birleşme girişimlerinde bulunacak. 99 seçimlerinde yeniden %96 oy gibi yüksek bir oyla seçilecek. 2006 seçimlerinde %72 oy alacak. Gerçi dinleyicilerimiz de muhtemelen şunu diyordur, yani Arap topraklarındaki bu yüksek seçim oranları bir şey ifade ediyor mu? O da ayrı bir husus. Evet. Ama burada iki hususu dikkat sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bir 40 yılı aşan bir iktidarı söz konusu Ali Abdullah Salih'in. İkincisi, aslında bu 80'li 90'lı yıllarda bir dizi yatırım yapıyor. İşte Mağrip barajını yapması, gaz ve petrol kuyularını açtırması, eski İngiltere'nin hakimiyetinde olan Aden'i bir ticari üs olarak canlandırması, bunlar aslında ne diyelim, artı hanesinde yazan hususlardı. Ama tabii ki iktidar insanı, yönetimi ne diyelim, tüketen bir süreçtir aynı zamanda. İktidara gelen yıpranır. Özellikle de 2006 ve 2010'lara gelindiğinde dünya daha fazla globalleşti, küreselleşti. İnsanların talepleri farklılaştı. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi istemeye başladılar. Dolayısıyla bu 44 yıl gibi uzun bir süre iktidarda bulunan Ali Abdullah Salih'in de bir şekilde bu eleştirilerden ya da taleplerden nasibini aldığını ve iktidarının sona geldiğini görüyoruz.
Evet. Yani aslında Yemen'i birleştirici bir tavrı da var Ali Abdullah Salih'in, ama dediğiniz gibi hocam yani iktidar insanı hakikaten bir süre sonra yıpratıyor. İnsanın toplum üzerindeki etkisini, tesirini de, sadece kendine değil toplum üzerindeki tesirini ve etkisini de yıpratıyor.
Aslında Ali Abdullah Salih 1990 yılında Yemen'i birleştiriyor. Hı. Yani belki onu söylemeyi unuttum. 1990'dan sonra birleşik bir Yemen Cumhuriyeti var. Evet. Ama bu tabii ki 2010'lu yıllara geldiğimizde işte o Tunus'ta başlayan Arap Baharı süreci frenlemeye yetmeyecek. Yani ülkenin birleşmiş olması, insanların demokrasi, özgürlük, daha geniş haklar gibi taleplerini engellemeyecek. Dolayısıyla bir domino taşı gibi Tunus'ta başlayan bu Arap Baharı Yemen'de de gösteriler ve protestolar şeklinde kendisini gösterecek. Hı hı. Ve 2011 yılında mesela böyle bir protestonun kanlı bir şekilde bastırılması söz konusu, 52 kişi öldürülecek.
Evet.
Yani bu tür tabii ki şiddetle bastırılan protestolar sobaya benzin dökmek gibidir açıkçası. Hı hı. O yüzden zamanla Ali Abdullah Salih'in de yönetimi ve bu yönetimin meşruiyeti sorgulanmaya başlanacak. İşte Genelkurmay Başkanı istifa edecek, muhalefete katılacak. Bakın 2006 yılındaki seçimlerde muhalefet yaklaşık %22 oy kazanıyor. Hı hı. Yani bu aslında göz ardı edilecek bir oy oranı değil. Genelkurmay Başkanı, ki kendisi de Yemen'in önde gelen muhalif kabilelerinden bir tanesine mensup, istifa edip tamamen o muhalif kanada katıldığında işler biraz daha değişecek. Açıkçası Arap Baharı'nın o rüzgarı Yemen'de net bir şekilde hissedilir olacak ve bugünkü çatışmalara doğru gidilen süreç başlamış olacak aslında.
Hocam, şimdi Arap Baharı'na geleceğim ama oraya gelmeden yine kısaca bir şey sormak isterim açıkçası. Şimdi işte Tunus'ta, ondan sonra bir süre Cezayir'de, Suriye'de, Mısır'da yaşanan bir takım şeyler var, süreçler var. Mesela işte Hüsnü Mübarek gibi bir karakter var. Suriye'de Beşar Esad gibi bir karakter var. Ali Abdullah Salih'i bu karakterlerle yan yana koyduğumuzda aynı profilde bir yönetici diyebilir miyiz kendisi için?
Evet. Ali Abdullah Salih aslında biraz daha uzlaşmacı bir lider gibi gözüküyor. Hı hı. Ve belki şöyle hatırlamak da gerekebilir. Hatta şöyle dedik sohbetimizde, 1962'ye kadar aslında Yemen'deki devletin zeydi karakteri daha öndeydi. Hı hı. Dolayısıyla 62'den sonra bu yapısı, bu özelliği zayıfladı. Ali Abdullah Salih belki de bu noktada Yemen'de Zeydilerin ve Sünni unsurların birbirine daha yakınlaşmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu noktada biz son zamanlarda işte bu çatışmalar vesilesiyle duyduğumuz Husiler, aslında biz bunu sanki bir mezhep gibi falan zannediyoruz. Aslında Husiler oradaki Yemen kabilelerinden bir tanesi ve muhalif olan kabilelerden bir tanesi. Aslında süreç belki 1960'lardan 70'lerden beri var olan bir Husi mevcudiyetini görüyoruz ama bu son zamanlarda biraz daha ne diyelim farklı bir boyuta, hatta uluslararası bir boyuta dönüşecek. Bu noktadan bakıldığında belki şunu unutmamamız gerekir. Zeydilik, Şiiliğin kolları arasında Sünniliğe en yakın olanıdır. Bu önemli. Yani mesela Zeydilik'te şeyi göremezsiniz. İlk üç halifeye sövmek, hakaret etmek gibi bir şey normalde yok. Dolayısıyla Ali Abdullah Salihli yıllar bir anlamda kanaatince bu Zeydi unsurlarla Sünni unsurların biraz daha bir araya gelip yaşadığı bir dönem diye düşünüyorum. Fakat 44 yıllık süreç az bir zaman değil. Bu noktada belki şunu da söyleyerek bu kısmı tamamlayabiliriz. Özellikle bürokraside ve ticari hayatta Sünniler biraz daha baskın iken ordu ve ziraatte, tarım alanlarında Zeydilerin bir ağırlığı vardı. Yani Zeydilerin orduyla bağlantısı, hatta hatırlarsanız önceki sohbetlerimizde hep söyledik. Zeydi imameti için şartlardan bir tanesi neydi? Gerektiğinde arkasındaki insanları silahla, kuruç ile, kılıçla savunabiliyor olmasıydı. Bu noktada Zeydilerin orduda temerküz etmesi, ağırlıklarını kazanması da manidar diye düşünüyorum açıkçası. Ama tekrar edeyim, Husiler 2010'lu yıllardan yıllarda biraz daha yabancı güçlerin desteğiyle aslında klasik Zeydi mantığının dışına çıkarak biraz da İran'ın kucağına doğru gittiler diye söyleyebiliriz.
Evet hocam. Şimdi Arap Baharı süreci yaşandı. Pek çok ülkede olduğu gibi Yemen'de de yaşandı. Ve Ali Abdullah Salih devrildi. Ali Abdullah Salih yönetimine son verildi. O günden bu yana Yemen'de çok ciddi kargaşaların yaşandığını görüyoruz ki yaklaşık 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bugünkü durumu biraz konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Yemen'de yaşananlar sadece bir iç çatışmadan işte farklı iki grubun birbiriyle mücadelesinden mi ibarettir?
Evet. Şimdi Ali Abdullah Salih'e karşı bir muhalefete rahatsızlığın oluştuğunu söyledik. İşte bunlardan bir tanesinde Haziran 2011 yılında bir cami ziyaretinde bir bombalı saldırıya maruz kalır Ali Abdullah Salih ve ciddi anlamda yaralanır. Önce Riyad'a, Arabistan'a gönderiliyor, daha sonra Amerika'ya vesaire gidiyor. Yanılmıyorsam da 2007 yılında öldüğü de ilan edilecek, açıklanacak. Ama pardon, daha sonra yanlış söyledim 2007 yılını. Kendisi yaralandıktan sonra yerine yardımcısı geçiyor. Abdurrabi Mansur Hadi diye. Ve bu yardımcısı devlet başkanı iken Husiler bir darbe yapacak 2012 yılında. Ve bu darbeyle aslında Yemen'de işin seyri biraz daha değişmiş ve dönüşmüş olacak. Çünkü Suudi Arabistan'ın başına çektiği bir askeri müdahale olacak. Ve bu tarihten sonra aslında Yemen'deki çatışmalar tam anlamıyla bir vekalet savaşına dönecek. Bir yanda bakıyorsunuz Husileri destekleyenler arasında, Husilerin o Zeydi karakterini aklımızda tutarsak İran en büyük destekçisi. Hatta demin şunu söylemeye çalıştım. Husilerin Şiilik görüşü biraz İran'ın 12 imamlık ya da imamet görüşüne yakın olacak. Bu noktada Husileri İran bir ne diyelim maşa gibi, bir piyon gibi Yemen siyasetinde kullanacak. Ama İran'a ilaveten Çin, Kuzey Kore, Rusya, hatta Hizbullah gibi örgütler de Husileri destekleyenler arasında görülür. Diğer taraftan hükümeti ya da Mansur Hadi'yi destekleyenler arasında en başta koalisyonun başında da Arabistan'ı görüyoruz. O kralcı diyebileceğimiz ülkeler işte Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn ve bunların da dışında yani deniz aşırı ötesi yerlerden İngiltere, Amerika gibi ülkelerin de destek verdiği bir vekalet savaşının görüyoruz açıkçası. Bu noktada belki iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi meselenin dini boyutu. Maalesef Yemen hala bir mezhep çatışması, Sünni-Şii çatışması alanı olarak görülüyor. Burada da İran'ın Husilere vermiş olduğu destek oldukça önemli. Yani İran'ın Orta Doğu'daki etki alanlarına baktığımızda Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan'da var, Yemen'de var. Bu dört ülke İran'ın bir şekilde ne denir etki alanını oluşturduğu, siyaseti etkilediği ülkeler. Bunun aslında hani Arabistan bir tarafta, İran bir tarafta dedik. Bunun tarihi arka planını da düşünmeliyiz. Hı hı. Yani Arabistan coğrafyasında ortaya çıkan Vahhabi hareketi tarihsel olarak Şiiliğe karşı düşman bir tavrı söz konusu. Dolayısıyla Arabistan ve İran arasındaki gerilim günümüzde Yemen örneğinde kendisini hala devam ettiriyor. Diğer taraftan şu anda Husilerin lideri konumunda olan Bedrettin Husi, bu kişinin profiline baktığınızda İran'ın Kum kentinde, özellikle Şii medreseleriyle meşhur bir yerdir burası. İran'ın Kum kentindeki ve Lübnan'daki eğitim almış bir profil olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada yani o Zeydi inancının 12 imamlık inancına daha yakın ve İran paralelinde bir siyasal muhalefete dönüştüğünü söyleyebiliriz. Hı hı. Bir diğer nokta da yani bu mezhep meselesinden, Sünni-Şii çatışması meselesinden ayrı olarak meselenin ekonomik boyutlarına da bakılmalı. Bugün Husiler daha ziyade Sana bölgesinde faal durumdalar. Orayı kontrol ediyorlar. İşte hükümet taraftarları daha çok Aden taraftarlarındalar ve bu yerler arasında savaş, füzeler vesaire hala bir şekilde devam ediyor. Ama burada belki işin farklı bir boyut kazanması Kızıldeniz'in güneyindeki Bab-ül-Mendeb Boğazı, ki burası gerçekten Kızıldeniz'deki ticareti kontrol etmek anlamında önemli bir stratejik bir konuma sahiptir. Bu Bab-ül-Mendeb'in Husiler aracılığıyla kontrol edilmek istenmesi belli güçleri tedirgin etti, alarma geçirdi. Hı hı. Şöyle düşünün, hatta bugünlerde de Süveyş kanalında işte bir geminin kalmasıyla değil mi? Bir haftadır evet. Gemi trafiği bitti.
Gemiyi
işte
bir türlü kaldıramadılar. 10
milyar dolar zarardan bahsediliyor. Hı hı. Şimdi Süveyş kanalının da açıldığı Kızıldeniz gemi petrol trafiğinin yaklaşık %10'unu sağlıyor. Yani İran yine zaman zaman hatırlarsanız haberlerde de çıkıyor. Kendi Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nda Hürmüz Boğazı'nı zaman zaman kapatmak, orayı kontrolü altına almakla tehdit ediyor batılı güçlere. Benzer şekilde eğer Husiler Bab-ül-Mendeb Boğazı'na hakim olursa bu İran'ın Kızıldeniz'i de kontrol edebilir ya da böyle önemli bir geçidi ve petrol trafiğini kontrol edebilir olacağı anlamına geliyor. Bu açıdan da çatışmalar biraz daha yabancı güçleri de işin içine çekerek bir vekalet savaşına dönmesine neden oldu diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah hocam. Aslında sadece bu mevzu ile ilgili bile konuşacak çok şey var ama programımızın maalesef sonuna geldik. İnşallah başta söylediğim gibi başka vesilelerle Yemen'i, belki bugünkü durumu da ayrıca konuşmak, değerlendirmek gerekir. Yemen'i gündeme getirmemiz gerekebilir. Özellikle yeni neslin Yemen'le ilgili kanaatlerini, fikirlerini tazeleme açısından bu programlar çok önemli. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Çok teşekkür ederim.
Bu vesileyle şeyi hatırlatalım dinleyicilerimize. 7 haftadır Yemen'i konuştuk. Daha antik dönemlerden Arap Baharı'na kadarki süreci. Bu 7 haftalık programımızın arşivlerini Erkam Radyo'nun web sayfasındaki program arşivinden ulaşabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım.
Eyvallah. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. 7 haftadır hocamın da ifade buyurduğu gibi Yemen'i konuştuk. Bu programımızda da milli mücadeleden Arap Baharı'na Yemen'i değerlendirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.